Gölün Adı, Umberto Eco, 22. Ayrım. İkinci gün, gece. Sonunda William ile Atso labirente giriyorlar. Garip görüntüler görüyorlar ve labirentlerde olduğu gibi kayboluyorlar. Lambayı önde, yüksekte tutarak bu kez yasak kata çıkan doğu merdiveninden yeniden yazı salonuna çıktık. Alinardo'nun labirent konusunda söylediklerini düşünerek korkunç şeyler bekliyordum. Girmememiz gereken yere girdiğimizde kendimi katın öteki yerlerinde olduğu gibi yoğun bir havasızlık ya da küf kokusunun egemen olduğu, yedi duvarlı pek büyük sayılmayacak, penceresiz bir salonda bulunca şaşırdım. Korkacak hiçbir şey yoktu. Söylediğim gibi salonun yedi duvarı vardı ama bunların yalnızca dördünde duvara gömülü iki küçük sütun arasında yuvarlak bir kemerin çevrilediği oldukça geniş bir açıklık, bir geçit vardı. Penceresiz duvarlara düzenli bir biçimde yerleştirilmiş kitaplarda ve her rafta üstüne numara yazılı bir etiket vardı. Bunların katalogda gördüğümüz numaraların aynı olduğu açıktı. Odanın ortasında üstü gene kitaplarla dolu bir masa. Bütün kitapların üstünü çok ince bir toz tabakası bürümüştü. Kitapların tozunun belli aralıklarla alındığının belirtisi. Yerde de toz moz yoktu. Kapıların birinin kemeri üstünde İsa Mesih'in vahiyi yazılı, duvara çizilmiş büyük bir şerit vardı. Harfler eski ama silinmemişti. Daha sonra öteki odalarda da bu şeritlerin kilise fresklerinde olduğu gibi gerçekte oldukça derin bir biçimde taşa oyulmuş, sonra oyukların boyayla doldurulmuş olduklarını gördük. Açıklıkların birinden geçtik. Kendimizi cam yerine alçı tabakaları olan tek pencereli, İki duvarı ve az önce içinden geçtiğimiz oda gibi bir geçidi olan başka bir odada bulduk. Oradan gene iki duvarı kör, biri tek pencereli ve karşımızda bir kapısı daha olan başka bir odaya geçiliyordu. İki odada da birinci odada gördüğümüze benzer ama üstlerine başka sözcükler yazılı iki şerit vardı. Birinci odanınkinde tahtaların üstünde 24 yazılıydı. İkincisininkinde ise onun adı ölüm yazılıydı. Bunun dışında kitaplığa girdiğimiz birinci odadan daha küçük olmakla birlikte gerçekte o yedigen, bu iki oda ise dörtgen biçimindeydi. Bu iki odanın eşyası da aynıydı. Kitaplarla dolu dolaplar, ortada bir masa. Üçüncü odaya girdik. Burada kitap ve üstü yazılı şerit yoktu. Pencerenin altında taş bir sunak vardı. Biri içeri girdiğimiz, biri daha önce gördüğümüz beşgen odaya açılan, üçüncüsü ise bizi yeni bir odaya çıkaran üç kapı vardı. Bu yeni oda öteki odaları andırıyordu. Yalnız şeridin üstünde güneş ve hava kararmış yazılıydı. Buradan da başka bir odaya geçiliyordu. Bu odanın şeridi üstünde fırtına ve ateş oldu yazılıydı. Başka kapısı yoktu bu odanın. Daha doğrusu bu odaya girince İnsan daha ileriye gidemiyordu. Geri dönmek zorundaydı. Şimdi düşünelim dedi William. Her birinin bir penceresi olan dörtgen ya da belli belirsiz üçgen biçiminde beş oda. Bu odalar merdivenle çıkılan, penceresiz beşgen bir odaya açılıyor. Bana basit görünüyor. Doğu Kulesi'nin içindeyiz. Her kulenin dışarıdan bakılınca beş penceresi ve beş duvarı görülüyor. Hesap tutuyor. Boş oda doğuya, kilisenin koro yeriyle aynı yöne bakan oda. Tan sökümünde güneş sunağı aydınlatıyor. Bu bana doğru ve kutsal görünüyor. Tek zekice düşünce şu alçı levhalarmış gibi geliyor bana. Gündüzleri güzel bir ışık sızdırıyor içeri. Geceleri ise ay ışığını bile geçirmiyor. Sonra büyük bir labirentte değil. Şimdi beşgen odanın iki kapısı nereye açılıyor bakalım. Sanıyorum yönümüzü kolayca bulacağız. Üstadım yanılıyordu. Kitaplığı yapanlar sandığımızdan da yetenekliymişler. Ne olduğunu, nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Ama kuleden çıkınca odaların düzeni daha çok karıştı. Kimi odaların iki, kimilerinin üç kapısı vardı. Tüm odaların birer penceresi vardı. Pencereli bir odadan çıkıp Aydefikum'un içine doğru yürüdüğümüzü sanarak girdiğimiz odaların da bir penceresi vardı. Her odada hep aynı dolaplar ve masa bulunuyordu. Düzenli bir biçimde yerleştirilmiş ciltlerin tümü de birbirinin aynı görünüyor, içinde bulunduğumuz yeri bir göz atışta tanımamıza yardımcı olmuyordu kuşkusuz. Şeritlere bakarak yönümüzü bulmaya çalıştık. Bir tek o günlerde yazılı bir odadan geçtik, birkaç kez de dolandıktan sonra gene oraya dönmüşüz gibi geldi. Ama pencerenin karşısındaki kapının ölülerin ilk dirilenleri yazılı bir odaya açıldığını anımsadık. Oysa şimdi gene İsa Mesih'in vahiyi yazılı bir şerit vardı karşımızda. Az önce geçtiğimiz beşgen salon değildi burası. Bu durumda şeritlerin ara ara başka başka odalarda yenilendiğine inandık. Birbirine bitişik, apokalipsisli iki oda bulduk. Onlardan hemen sonra da gökten büyük bir yıldız düştü adlı bir başka oda. Şeritlerin üstündeki yazıların nereden kaynaklandığı açıktı. Yuhanna İncil'inden alınmış ayetlerdi bunlar. Ama niçin duvara boyayla yazıldıkları ne de hangi mantığa göre düzenlendikleri açıkça anlaşılabiliyordu. Aralarında çok değil, birkaçının siyah yerine kırmızıya boyanmış olduklarını fark edince şaşkınlığımız daha da arttı. Bir an geldi ki kendimizi ilk girdiğimiz yedigen salonda bulduk. Bu oda merdiven ağzı orada bulunduğu için tanınabiliyordu. Sağa doğru yürüyerek bir odadan ötekine doğrudan geçmeye çalıştık. Üç odadan geçtikten sonra kör bir duvarla yüz yüze geldik. İki çıkış olan bir önceki odaya geri döndük. Daha önce geçmediğimiz kapıdan geçip başka bir odaya girdik ve kendimizi gene ilk önce girdiğimiz yedigen salonda bulduk. Geri döndüğümüz en son odanın adı neydi diye sordu William. Belleğimi zorladım. Beyaz at. İyi, şimdi gene onu bulalım. Bu kolay oldu. Oradan insan geldiği yoldan geri dönmek istemiyorsa, size minnet ve barış denen odadan başka geçilecek yer yoktu. Oradan sağda bizi geri götürmeyecek yeni bir geçit bulduk gibi geldi bize. Sonunda bir kez daha o günlerde ve ölülerin ilk dirilenleri adlı odaları bulduk. Az önce gördüğümüz odalar mıydı bunlar? Ama en sonunda daha önce görmediğimizi sandığımız bir odaya vardık. Yeryüzünün üçüncü bölümü yandı. Ama o noktada Doğu Kulesi'ne göre nerede bulunduğumuzu artık bilmiyorduk. Lambayı önümde tutarak bundan sonraki odalara daldım. Ürkütücü boyutlarda bir dev, gövdesi tıpkı bir hortlağınki gibi dalgalanarak, uzayıp kısalarak bana doğru geldi. Bir şeytan diye bağırdım. Birden dönüp kendimi William'ın kollarına atarken az kalsın lambayı düşürüyordum. William elimden lambayı alıp beni yana doğru iterek bana yüce bir davranış gibi görünen bir kararlılıkla ileri doğru yürüdü. O da bir şey görmüş olmalıydı. Çünkü birden durdu. Sonra gene öne doğru yürüyüp ışığı kaldırdı. Katıla katıla gülmeye başladı. Amma da saflık. Bir ayna bu. Ayna mı? Evet. Benim yiğit savaşçım, az önce yazı salonunda gerçek bir düşmanın üstüne öylesine yüreklilikle atıldın da şimdi kendi görüntünden mi korkuyorsun? Kendi görüntünü sana daha büyütülmüş ve çarpıtılmış olarak yansıtan bir ayna bu. Elimden tutup beni oda kapısının karşısındaki duvarın önüne götürdü. Lambanın şimdi daha iyi aydınlattığı oluklu cam bir levha üstünde ikimizin kabaca biçimleri bozulmuş, yaklaşıp uzaklaştıkça biçimi ve yüksekliği değişen yansılarımızı gördüm. Optikle ilgili bir kitap okumalısın dedi William eğlenerek. Kitaplığı kuranlar hiç kuşkusuz okumuşlar. En iyileri Araplarınki. Elhazan. Görünüşlere dair adlı kitabında kesin geometrik kanıtlarla aynaların gücünden söz ediyor. Kimi aynalar yüzeylerinin değiştirilişine göre en küçük nesneleri bile büyütebilir. Benim merceklerim bundan başka nedir? Kimileri imgeleri ters ya da eğik gösterirler ya da bir yerine iki, iki yerine dört gösterirler. Bazıları da tıpkı bunun gibi cüceyi dev, devi de cüce gibi gösterirler. Aman Tanrım dedim. Birinin kitaplıkta gördüğünü söylediği görüntüler demek bunlar. Belki de. Gerçekten de zekice bir buluş. Aynanın üstündeki şeridi okudu. Tahtaların üstünde 24 kişi. Bunu daha önce görmüştük ama o odada ayna yoktu. Hem bu bir yana bu odanın hiç penceresi yok. Üstelik yedigen değil. Neredeyiz biz? Çevresine bakındığı bir dolaba yaklaştı. Atso, Şu harika merceklerim olmadan bu kitapların üstüne ne yazılı olduğunu anlayamıyorum. Birkaç başlık okusana bana. Rastgele bir kitap aldım. Yazılı değil efendim dedim. Nasıl olur? Yazılı olduğunu görüyorum, okusana. Okuyamıyorum. Alfabe değil bunlar. Yunanca da değil. Olsaydı anlardım. Kurtçuklara, küçük yılanlara, sinek pisliğine benziyor. Ha, Arapça. Buna benzer başka kitap var mı? Evet, birkaç tane. Ama işte biri Latince. Tanrı'ya şükür. El-Harazmi. Cetveller. El-Harazmi'nin bazısı Adelard tarafından çevrilmiş astronomi cetvelleri. Çok az bulunur yapıtlar. Devam et. İsa İbn Ali. Gözlere dair. El-Kindi. Yıldızların ışınlarına dair. Şimdi masanın üstüne bak. Masanın üstünde duran büyük bir cildi açtım. Hayvanlara dair diye bir kitap. Üstüne çok güzel bir tek boynuzlunun çizili olduğu ince minyatürlerle süslü bir sayfaya rastladım. Çok güzel yapılmış diye görüşünü belirtti. Resimleri daha iyi seçebilen William. Peki bu? Okudum. Çeşitli türlerde hilkat garibelerine dair kitap. Bunda da çok güzel resimler var. Ama bana daha eski gibi görünüyor. William başını metne eğdi. İrlandalı rahipler tarafından resimlenmiş. En az 500 yıl önce. İçinde tek boynuzlu resmi olan kitapsa çok daha yeni. Fransız üslubuyla yapılmış gibi geliyor bana. Bir kez daha efendimin bilgisine hayran kaldım. Bitişik odaya girdik. Tümü de pencereli, aralarında büyücülüğe ilişkin birkaç metnin bulunduğu, bilinmeyen dillerde kitaplarla dolu dört odadan geçtik. Karşımıza bir duvar çıktı ve geri dönmek zorunda kaldık. Çünkü son beş oda başka hiçbir geçit vermeksizin iç içe açılıyordu. Duvarların eğimine bakılırsa bir başka kulenin beşgeni içindeyiz dedi William. Ama ortada yedigen biçiminde bir salon yok. Belki de yanılıyoruz. Peki ya pencereler dedim. Bu kadar pencere nasıl olabilir burada? Bütün odaların dışarıya bakması olanaksız. Ortadaki açıklığı unutuyorsun. Gördüğümüz pencerelerin çoğu o açıklığın sekiz kenarına bakıyor. Gündüz olsaydı ışığın farklılığı hangi pencerelerin dışarıya, hangilerinin içeriye baktığını gösterirdi bize. Hatta odanın güneşe göre konumunu bile açıklayabilirdi. Ama gece hiçbir ayrım görülmüyor. Geri dönelim. Aynalı odaya geri döndük. Daha önce geçmediğimizi sandığımız üçüncü kapıya yöneldik. Önümüzde bir sıra, üç ya da dört oda gördük. Sonuncu odaya doğru bir aydınlığın ayrımına vardık. Biri var orada diye bağırdım boğuk bir sesle. Eğer biri varsa ışığımızın farkına varmıştır dedi William. Gene de eliyle alevi örterek. Birkaç saniye duraksadık. Işık, gücü artık azalmaksızın belli belirsiz uzayıp kısalıyordu. Belki de yalnızca bir lambadır dedi William. Rahipleri kitaplıkta ölülerin bulunduğuna inandırmak için konmuştur oraya. Ama bunu anlamalıyız. Sen burada kal. Işığı elinle ört. Ben sezdirmeden gidip bakayım. Aynanın karşısındaki acıklı halimden ötürü hala utanç içinde William'ın gözünde değerimi artırmak istedim. Hayır. Ben gidiyorum dedim. Siz burada kalın. Sezdirmeden ilerlerim. Sizden daha ufak tefek ve daha hafifim ben. Tehlikeli olmadığına karar verince sizi çağırırım. Dediğim gibi yaptım. Bir kedi gibi ya da mutfaktan peynir aşırmak için aşağı inen bir çömez gibi bu konuda üstüme yoktu. Duvarlara sürünerek üç odadan geçtim. Duvar boyunca süzülerek sağ pervazı oluşturan sütunun arkasından oldukça güçsüz bir ışığın sızdığı odanın eşiğine vardım. Odaya kaçamak bir göz attım. Hiç kimse yoktu içeride. Masanın üstüne yanık bir lamba konmuştu. Bizimki gibi bir lamba değildi bu. Daha çok üstü açık bir buhurdana benziyordu. Alevi yoktu. Belli belirsiz bir kıvılcım için için yanıyor, bir şeyi yakıyordu. Cesaretimi toplayıp içeri girdim. Masanın üstünde buhurdanın yanında canlı renkleri olan bir kitap duruyordu. Yaklaştım. Sayfanın üstünde değişik renklerde dört şerit gördüm. Sarı, zencefil, cam göbeği ve yanık toprak rengi. Art alanda korkunç görünüşlü bir hayvan vardı. Ardı sıra gökteki yıldızları sürükleyip kuyruğuyla yeryüzüne düşüren on başlı kocaman bir canavar. Sonra birden canavarın çoğaldığını Derisinin üstündeki pulların parlak kabuksu pullardan oluşan bir çeşit ormana dönüştüğünü gördüm. Bunlar kitabın sayfasından kopup başımın çevresinde döneniyordu. Geriye döndüm. Odanın tavanının eğilip üstüme doğru indiğini gördüm. Sonra korkutucu değil, baştan çıkarıcı bir yılanın ıslığını andıran bir ses duydum. Işık içinde yüzen bir kadın belirdi. Yüzünü yüzüme yaklaştırdı ve yüzüme üfledi. Ellerimi öne doğru uzatıp onu uzaklaştırdım. Ellerim karşıdaki dolaba değiyormuş gibi geldi bana. Artık nerede olduğumun bilincinde değildim. Odanın ortasında iğrenç bir gülümseyişle gözlerini bana dikmiş, kösnüyle homurdanan Berenger'ı gördüm. Yüzümü ellerimle örttüm. Ellerim tıpkı bir kurbağanın ön ayakları gibi yapış yapış ve perdeliymiş gibi göründü bana. Sanırım bağırdım. Ağzımda acı ekşi bir tat duydum. Sonra ayaklarımın altında gittikçe derinleşen sonsuz bir karanlığa daldım. Sonrasını anımsamıyorum. Bana yüzyıllar gibi gelen bir süre sonra başımın içinde uğuldayan vurma seslerini işiterek kendime geldim. Yere uzanmıştım. William yanaklarımı tokatlıyordu. O odada değildim artık. Gözlerimin önünde "İşlerini ara versinler, ara verip dinlensinler" yazılı bir şerit vardı. "Hadi, hadi Atso" diye fısıldıyordu William. "Bir şey yok." "O nesneler," dedim hala sayıklayarak. "Orada o hayvan." "Hayvan mayvan yok. Bir masanın altında buldum seni, sayıklıyordun. Masanın üstünde güzel bir muzdarip incili vardı." Güneşe bürünmüş kadın canavarla karşılaştığı sayfa açık duruyordu. Ama kokudan kötü bir şey koklamış olduğunu anladım. Seni hemen oradan uzaklaştırdım. Benim de başım ağrıyor. Gördüklerim neydi peki? Hiçbir şey görmedin. Orada garip görüntüler yaratan bir şey yakıyorlardı. Kokusunu tanıdım. Arapların kullandıkları bir şey. Belki de dağdaki yaşlı adamın işe gitmeden önce katillerine koklattığı şeyin adı. Böylece hayalet esrarını çözdük. Biri istenmeyen ziyaretçileri geceleri kitaplığın şeytani varlıklarca korunduğuna inandırmak için büyüsel bitkiler koyuyor buraya. Ne hissettim peki? Karma karışık bir biçimde anımsadığım kadarıyla gördüklerimi anlattım. William güldü. Bir yandan kitapta gördüklerini büyütüyor, bir yandan da isteklerinin ve korkularının sesini dinliyordun. Bazı bitkilerin harekete geçirdiği bir işlemdir bu. Yarın bu konuyu Severinus'la konuşmalıyız. Bu konuda inanmamızı istediğinden daha çok şu bildiğine inanıyorum. Bunlar bitki. Yalnızca bitki. Camcının bize anlattığı büyüsel hazırlıkların hiçbirini gerektirmiyor. Bitkiler, aynalar, bu yasak bilgiler yeri birçok kurnazca buluşla korunuyor. Bilgiyi aydınlatmaktan çok gizlenmek için kullanılıyor. Hoşuma gitmiyor bu. Kitaplığın kutsal savunmasına sapık bir kafa egemen. Ama çetin bir gece geçirdik. Şimdilik buradan çıkmalıyız. Allak bullaksın. Suya ve temiz havaya gereksinimim var. Pencereleri açmaya çalışmanın yararı yok. Çok yüksek. Belki de yıllardır açılmamış. Adelmo'nun kendini buradan aşağı atabileceğini nasıl düşünebildiler? Buradan çıkmalıyız demişti William. Kolaymış gibi. Kitaplığa yalnızca bir kuleden ulaşabileceğini biliyorduk. Doğu Kulesi'nden. Ama o anda neredeydik? Yön duygumuzu tümüyle yitirmiştik. Oradan hiç çıkamamak korkusuyla dolaşıp duruyorduk. Ben hala sendeliyor, kusacak gibi oluyordum. William ise benim için biraz kaygılı ve bilgisinin yetersizliğinden ötürü tedirgindi. Ama bu dolaşma bize, daha doğrusu ona, ertesi gün için bir fikir verdi. Eğer dışarı çıkabilirsek, ucu ateşli bir kömür ya da duvarda işaretler bırakabilecek başka bir şeyle gelebilecektik kitaplığa. 22. ayrımın sonu sayfa 255, devamı 23. ayrımda.